Ayrım 19. Adam, Yılmaz Özdil. Sayfa 208. Nasuh. Kendi Everest'inize tırmanın. Nasuh Mahruki'nin kitabı bu. Herkes Everest'e tırmanamayabilir ama herkesin tırmanabileceği bir Everest'i vardır diyor. Cumhuriyet dediğin Nasuh'tur. Sadece bir kişinin her şeyi değiştirebileceğinin kanıtıdır o. Mustafa Kemal'in "Ey Türk gençliği" diye başladığı hitabeyi anlayan, kavrayan, gerçekleştirendir. Teslim olmayandır. Hatırlayın, Marmara depreminde sadece o ve bir avuç cesur arkadaşı vardı. Memleket aciz içinde ağıt yakarken adeta uzaylı gibi indiler hayatımıza. Sakin, bilgili, mütevazi. Bugün Van'da görüyoruz, binlerce olmuşlar. Sahte vicdanlar oturduğu yerde dizini dövüyormuş rolü yaparken, elini değil hayatını taşın altına sokup, gitti sanılan 187 canı geri getirdiler. Basiretsizler coğrafyasının mantığını değiştirdi çünkü Nasuh. Kabiliyetsizler ülkesinin sırf kabiliyetsizlerden ibaret olmadığını gösterdi. Yüreklendirdi. Demek ki yapabiliriz'e model oldu. Belediyelerin, itfaiyelerin, hatta silahlı kuvvetlerin bakış açısını değiştirdi. Ulusal bilinç geliştirdi. 99'da annesi vefat ettiğinde Gölcük'te felaket bölgesindeydi, cenazeye gidemedi. Çünkü oğlum şu anda insan kurtarıyor, bireysel acımızı haber verip dikkatini dağıtmayayım diye düşünen muhteşem bir babanın oğlu o. Osmanlı'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapan, sancak gemisinde vuruşurken yanarak şehit düşen, Nasuh oğlu Kaptanı Derya Ali Paşa'nın torunu, yanarak ölen anlamına gelen Mahruki soyadını şeref mirası olarak taşıyan sülalenin evladı. Dünyaya Everest'in zirvesinden baktıktan sonra gelip İzmir'den kız alması, damadımız olması, biz İzmirliler için hiç de şaşırtıcı değildir, orası ayrı. Maldan mülkten, paradan puldan, candan canandan geçilir, vatandan geçilmez. Vatan lafla sevilmez, eylemle sevilir diyor. Vatan sevgisi sorumluluk almaktır. Dürüst, namuslu yurttaşlar olarak korkmadan, kaçmadan elini taşın altına koymaktır diyor. Türkiye'yi Türkiye'nin kendisinden başkası iyileştiremez diyor. Sevgili analar babalar, 19 Mayıs, 23 Nisan, 9 Eylül, 29 Ekim dediğin bu ruhtur. Nasuhlar yetiştirin. Kız, erkek, değerli gençler, davranın kardeşim, adım atın. Everest'inize tırmanın. Nasuh Mahruki 1968'de İstanbul'da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1992-94 arasında Sovyetler Birliği sınırları içinde yer alan 7000 metreden yüksek 5 dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını aldı. 1995'te Everest'e tırmanan ilk Türk oldu. 1996'da 7 kıtanın en yüksek 7 dağına tırmanarak 7 zirveler projesini tamamlamayı başaran dünyanın en genç sporcusu oldu. Kendi Everest'inize tırmanın, vatan lafla değil eylemle sevilir gibi çok satan kitaplar yazdı. 2016 itibariyle Akut'un yönetim kurulu başkanlığını sürdürüyordu. Sözcü gazetesinde köşe yazıyordu. Uğur. 1976, Van depremle yıkıldı. 3840 insanımız hayatını kaybetti. Türkiye seferber oldu. Ancak yardımlar yerine ulaşmıyor, adeta buhar oluyordu. Kış bastırmıştı. Kar fırtınasının savurduğu buz tanecikleri suratlara ok gibi saplanıyor, kurtulanlar kurtulduğuna pişman oluyordu. O zamanlar TRT'de çalışan değerli abim Uğur Dündar, bu vahim atmosferde Van'a indi, depremin merkez üssü Muradiye'nin Çaldıran Bucağı'na gitti. Manzara hazindi. Kamyon kamyon yardımlardan eser yoktu. Tir tir titreyen çocuklar ısınmak için koyunlara sarılıyordu. Gözleri çukura kaçmış gençten biri yanaştı. Selamün aleyküm, aleyküm selam kulağına fısıldadı. Yardımların nerede olduğunu bulmak istiyorsan Van'a git, Hacı Dodo'yu sor. Van'a gitti, eliyle koymuş gibi buldu. Herkes tanıyordu, müteahhitti. Gerçekten hacıydı. 60 küsur yaşında, aksakallı, bir değil, iki değil, 6 defa gitmişti hacca. Hatta otobüs almış, hacı adaylarını taşıyordu. Dönüşte yükte hafif, pahada ağır ne kadar kaçak mal varsa otobüse zulalıyor, yurda sokuyordu. Hacıydı ama Dodo değildi. Lakabıydı bu. Asıl adı Salih'ti. Vaziyet anlaşılmıştı. Bitirim muhitlerinde büyüyen bir haberci için bu tipler hiç yabancı değildi. Gitti hacıya, kendisini Bitlisli müteahhit olarak tanıttı, iyi mi? Uğur Dündar, Norveçli gibi adam, Türkçesi desen pırıl pırıl. Ama para hırsı işte böyle bir şeydi. Hacı Zoka'yı yuttu. Çünkü fıldır fıldır dönen gözleri, sözde Bitlisli müteahhidin masaya koyduğu balya gibi cüzdana kilitlenmişti. Düş peşime dedi, çıkıp az yürüdüler, bir depoya vardılar. Açmadı depoyu. Arkasına dolandılar, karlar altında bir yığın. Eliyle temizledi Hacı Dodo. Üstünde deprem damgası bulunan cillop gibi keresteler göründü. Tadımlık gösteriyordu. Afet İşleri Müdürlüğü'nün gönderdiği yardım malzemeleriydi. Kereste, demir, çimento, çivi, ne istersen, ne kadar istersen, sen paradan haber ver dedi. Peki ya depodakiler? Çadır dedi, battaniye, yiyecek filan. 35 sene sonra, 2011, Van gene depremle yıkıldı. Şu an itibariyle 534 insanımız hayatını kaybetti. Türkiye seferber oldu. Ancak yardımlar yerine ulaşmıyor. Kış bastırmak üzere ki bir başka Salih manşetlerde. Bu da müteahhit. Erciş'te 20 cesedin çıkarıldığı Sevgi Apartmanı'nın müteahhidi. Kendisinin oturduğu 4 dönüm, 3 katlı, havuzlu, ultra lüks villada çatlak bile yok. Ama can tatlı, villasına girmiyor. Çim bahçesine, Mercedes ve Audi cipinin yanına diktiği Kızılay çadırında oturuyor. Hem de bir tane kesmemiş, iki Kızılay çadırı kondurmuş. Sevgi apartmanında 20 ceset daha çıkarılmayı bekliyor. O anda binada olmayıp kurtulanlar, çoluk çocuk asfaltta nöbet tutuyor, çadır kamyonunun yolunu gözlüyor. Bu arkadaş ise cipinde uyuması veya parayı bastırıp herhangi bir marka çadır alması mümkünken Kızılay'dan iki tane indirmiş bile. Bana sorarsanız iki tanecikle çok ayıp edilmiş. Resmi devlet töreniyle en az 20 tane çadır vermeleri lazımdı Salih'e. Çünkü bu Salih zurna değildir. Erciş Kaymakamı tarafından plaketle ödüllendirilmiş müteahhittir. Plaketi alan Salih'in tam adı Salih Ölmezken, plaketi veren kaymakamın Ramazan Fani olması lüzumsuz bilgidir, mevzumuzla alakası yoktur. Plaket takdim törenine katılan Erciş Belediye Başkanı'nın şu anda AKP Van mebusu olması da tamamen tesadüftür. Salih'in apartmanından cesetleri çıkaran, kolon bağlantıları yapılmamış, demirler incecik, kolonlar kalın görünsün diye çevresi briketle örülmüş, üstelik dere kumu kullanılmış diyen Siemens arama kurtarma ekibi ise olsa olsa müfteridir. Dolayısıyla düşünüyorum da Uğur Dündar'ın ekranları bırakması memleket için gayet iyi oldu. Uğur Dündar'lar olmasın ki hayırlara vesile olsun, meydan Salihlere kalsın. Uğur Dündar, 1943'te İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. 1970'te TRT'ye girdi. Arena isimli haber programıyla hem televizyon tarihimize damgasını vurdu, hem de soruşturmacı gazetecilik kavramını yarattı. Show, Kanal D, ATV, Star, CNN Türk gibi televizyonlarda çalıştı. Star Televizyonu haber grup başkanlığı yaptı. 300'ün üzerinde ulusal, uluslararası ödül kazandı. AKP döneminde özel televizyonlarda ekrana çıkması adeta yasaklandı. Ambargo uygulandı. İyi uykular sayın seyirciler. Pazarlık yok. Vah ülkem vah gibi çok satan kitaplar kaleme aldı. 2016 itibariyle Halk TV'de Halk Arenası'nı hazırlayıp sunuyor, Sözcü gazetesinde köşe yazıyordu. Volkan. Ve dava açtılar Volkan konağa. 3 yıla kadar hapsini istiyorlar. Ha bu da madalya olsun, adam gibi adama. Kullanıyorlardı nicedir. Ses yasağı yüzünden konserini yarıda kesmek zorunda kalınca dellenip, mekan benim olsa denizden gelip ses ölçenleri denize atardım demesini fırsat bildiler. Davayı yapıştırdılar. Sanatçık olmadı çünkü o. Sanatçı olmakta ısrar ediyor. Sanatla uğraşan insan dalkavuk olmamalı diyor. Kula kulluk edeni, ülkesinin işgal edilmesini umursamayanı, bağımsızlığın kıymetini bilmeyeni sığıra benzetiyor. Mustafa Kemal'i sevmeyenle ahbaplık etmem diyor. Neymiş, bazıları Anıtkabir'i ziyaret etmiyormuş. Aman etmesinler. Onlar girerse Anıtkabir'i dezenfekte etmek lazım diyor. Türküleri gibi asil Anadolu insanını kullanan ırkçı, dinci faşistler beni dinlemesin diyor. Yere tüküren, kadın döven, ambulans geçerken tüyleri diken diken olmayan dinlemesin. Saraylara yılışmıyor. Mertçe söylüyor. Söylemediği sözleri sanki söylemiş gibi yazıyor tetikçiler. İftira atıyorlar. Hedef haline getiriyorlar. Gülüyor. Kayanın arkasına saklanıp ateş edercesine diyor. Pes etmek yok kitabında. Karamsar olmayın, çok kalabalığız. Bu tipler çürüyen diş kadar kısa ömürlü diyor. Parayla satın alamıyorlar onu. Al şu balyaları, reklamımızda oyna dediler. Yürüyün anca gidersiniz dedi. Yunus Emre'nin paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil felsefesiyle yaşıyor. Babasını kaybetmiş 50 yetim çocuğu okutuyor. Babaları yoksa amcaları olurum diyor. Sen kalem ol, ben de kağıt. Yaz beni yârim yârim, çiz beni yârim yârim, çöz beni yârim diyor. Of diyor, of. E hapis istenir tabii ona. Ha bu davada madalya olsun adam gibi adama. Volkan Konak 1967'de Trabzon'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nı bitirdi. Aynı üniversitede halk müziği üzerine yüksek lisans yaptı. Karadeniz müziğini evrensel formlarla buluşturdu. Kuzey'in oğlu sıfatıyla tanındı. Efulim, Şimal Rüzgarı, Maranda, Mimoza Çiçeğim, Lifor gibi rekor satışlara ulaşan albümlere imza attı. İlkokuldan üniversiteye kadar her sene 50'den fazla öğrenciye burs veriyor, okutuyor. Çernobil felaketinden sonra babasını kanserden kaybetti. Bölgedeki kanser artışına karşı halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yürüttü. 2016 itibariyle Karadeniz'de kanser araştırma hastanesi kurulması için özel çaba harcıyordu. Bernard. New York'a ilk Celal Bayar gitmişti. Waldorf Astoria'da kalmıştı. Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller hep Waldorf Astoria'da kaldılar. Tayyip Erdoğan sevmiyor Waldorf Astoria'yı. Ritz-Carlton'da kaldı. San Regis'te kaldı. En çok The Plaza'da kaldı. Beatles da orada kalırdı. Marilyn Monroe jartiyerli pozunu orada verdi. Onassis beş çayını oraya gelirdi. Sex and the City'nin, Gossip Girl'ün bazı bölümleri orada çekildi. Başkan Nixon'ın kızı orada evlendi. En dandik odası 1200 dolarcık, süitleri 20 bin dolarcık. Her şey dahil değil maalesef. Yersen tabağı 400 dolarcık. Muslukları altın 24 ayar. Odalarını Versace tasarladı. 15. Louis'den esinlenmiş. Koltuk moltuk antika. Bornozları altın sırmalı. Ya araklanırsa derseniz sıkmayın canınızı. Otel müdürü gülümseyerek üstünde amblemimiz var. Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyor. Başbakanımız gibi Cumhurbaşkanımız da The Plaza'da kalıyor. Sahibi Suudilerdi. İsraillere satıldı. Sanırım o nedenle bu sefer The Plaza'da kalmadı. The Peninsula'yı tercih etti başbakanımız. Ancak kadere bak, Obama ile mecburen Waldorf Astoria'da görüşmek zorunda kaldı. Başbakanımız gibi Bülent Ecevit de sevmezdi Waldorf Astoria'yı. The Westbury'de kalırdı. Ancak kadere bak, bir gün onun yolu da Waldorf Astoria'ya çıktı. Sene 1976 idi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci yıl dönümünü kutladığımız gün, MTA Sismik 1 Hora petrol aramak için Ege'ye açıldı ve tarihi rest çekildi. Yunanistan müdahale ederse vururuz. 1942 modeldi Hora. 55 metre boyunda, 9 metre enindeydi. İhtilaflı sularda petrol aramak için Norveç gemisi kiralamıştık. Yunanistan bastırınca Norveç kıvırmış kaçmıştı. Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye karar vermiş, teknolojik cihazlarla donatıp Ege'ye salmıştık. Türk ve Yunan orduları teyakkuza geçmişti. Çatışma an meselesiydi. Kaddafi Ankara'ya mesaj gönderip Libya'ya ait Miraj savaş uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nin emrindedir demişti. Başbakan Demirel'di. Ancak işin adresi belliydi. ABD Başkanı Gerald Ford, Başbakanı değil Bülent Ecevit'i Beyaz Saray'a davet etti. Kıbrıs Fatihini ikna etmeye çalışacak, ağzını burnunu dağıttığımız Yunanistan'ı daha fazla hırpalamamızı rica edecekti. Diplomatik mesajlar çoktan verilmişti zaten. Ege'ye çıkmanıza karışmayacağız, Hora'ya kimse dokunmayacak, istediğiniz yerde petrol arayabilirsiniz, yeter ki yeni bir savaş çıkarmaya kalkmayın. Ecevit kabul etti. İlk durağı New York'tu. Dedim ya, Waldorf Astoria'yı sevmezdi, The Westbury'ye yerleşti. Türk iş adamlarının vereceği yemeğe katılacak, sonra Washington'a geçecekti. Kaderin cilvesi olsa gerek, onuruna verilen yemek Waldorf Astoria'daydı. Geldi Waldorf Astoria'ya, lobiye girdi. İşte o anda olanlar oldu. Stavros Psihopedristes isimli Kıbrıslı Rum tabancasını çıkardı. Toplu Smith Wesson geber diye bağırarak Ecevit'e doğrulttu. Ölüm salise kadar yakındı. Hayat adeta film şeridi gibi donmuştu. Bernard Johnson hariç. Siyahi FBI ajanı Bernard merminin üstüne atladı. Tetiği çekemeden Stavros'u yıktı. Şok üstüne şok yaşanıyordu çünkü Bernard yere yıktığında Stavros'un kolu koptu. En azından herkes öyle sandı. Meğer EOKA militanıymış, barış harekatımız sırasında el bombası fırlatmaya çalışırken elinde patlamış, kolu kopmuş, takma kol kullanıyormuş, iyi mi? 28 yaşındaydı Stavros. Atina derhal CIA ajanı olduğunu iddia etti. Soruşturmada Yunan istihbaratının adamı olduğu ortaya çıktı. Bir ay önce New York'a gelmiş, bir gün önce Park Lane Hotel'de kasiyer olarak işe başlamıştı. Güya yargılandı. Rum lobisi devreye girdi. bir sene bile yatmadan 100 bin dolar kefaletle bırakıldı, yırttı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Ecevit memlekete döner dönmez ilk iş Bernard'ı davet etti. Bernard, ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'ın özel izniyle geldi. Önce İstanbul'u gezdi, ardından başkente geçti. Ecevit, hayatını kurtaran Bernard'ın onuruna Ankara Marmara Oteli'nde yemek verdi. Sarılıp öpüştüler, uğurlandı. 23 sene sonra 1999'da Ecevit başbakan olarak gene New York'a gitti. Hiç haz etmediği halde inadına Waldorf Astoria'da kaldı. Türk evine konferansa gittiğinde kendisini acı tatlı sürpriz bekliyordu. Bernard oradaydı. Terfi etmiş, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın New York Güvenlik Başkanı olmuş ve Ecevit'i ziyarete gelmişti. Sarıldılar, sohbet ettiler, korkunç hadiseyi kahkahalarla andılar, ayrıldılar. 7 sene sonra 2006, Ecevit vefat etti. Rahşan Hanım'a gönderilen taziye mesajları arasında emekliye ayrılmış olan Bernard Johnson'ın satırları vardı. Büyük bir insanın ölümünü öğrenmekten dolayı derin üzüntü içindeyim. Size ve Türk milletine başsağlığı dilerim. Of of! İnisiyatif bizdeydi. Kıbrıs bizimdi. Petrolü biz arıyorduk. Ve bugün başbakanımızla aynı Waldorf Astoria'da buluşan Obama, sakın ola Rumlara dokunmayın dedi. Çünkü otel aynı otel ama petrolü arayan biz değiliz maalesef. AB üyesi Rumlar. Bizi sorarsan, ta 1976'nın bile öncesine döndük, petrol aramak için gene ve hala Norveç gemisi kiralamaya çalışıyoruz. Bernard Johnson, Türk siyaset tarihinde en çok suikast girişimine uğrayan kişi Bülent Ecevit'ti. Her suikastın perde arkasında ABD istihbaratının Türkiye'deki maşaları olduğu iddia edilirdi. Kaderin cilvesi, Ecevit'i en ölümcül saldırıdan FBI ajanı kurtardı. Bernard Johnson, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın güvenlik bölümünde genç bir memurdu. Frederick Locker ve George Mitchell'la birlikte Ecevit'i koruyorlardı. Bu saldırıda gösterdiği üstün cesaret ve dikkat üzerine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın New York'taki güvenlik şefi oldu. 2002'de emekli oldu. Ömür Zeynel Abidin. Ömür gezdiren. Ömrünün en güzel günlerini Güneydoğu'da terörist peşinde gezdiriyordu. Mayın patladı. Şakağına şarapnel saplandı, suratı darmadağın oldu. Aylarca komada kaldı. Kefeni yırttı ama kör olmuştu. Beyninde hasar oluştuğu için Parkinson'a yakalandı. Konuşmakta güçlük çekiyor, vücudu zangır zangır titriyordu. Baba yok, kardeş yok. Hayattaki tek varlığı annesinin yanına yerleşti. 3 kuruş maaş, kiralar habire zamlanır, mecburen pahalıdan ucuza taşına taşına hayata tutunmaya çalışıyorlardı. Yeni bir eve geçtiler, Ayadaş'a gittiler, gazilere tanınan indirimden faydalanmak istediklerini anlatmaya çalıştılar. Görmüyor, heceliye heceliye konuşuyor, üstelik titriyor, banko memuru sıkıldı. Evrakların eksik diye kestirip attı. Tartışma çıktı. Güvenlik görevlisi üstlerine yürüdü. Anne çığlık attı. Gazi panikledi, koruma içgüdüsüyle hamle yaptı. Zaten sinir sistemi haşat, eline koluna da hakim olamıyor. Bankoda duran elektronik sayaç düştü, kırıldı. İtiş kakış bayıldı. Ambulansla hastaneye götürüldü. Bedensel çaresizliğinden asabı oynamış, krize girmişti. Bayılma sebebi buydu. Ertesi gün taburcu oldu, evine gitti. 2 gün sonra kapı çalındı. Ayadaş'tan gelmişlerdi. Evrak mevrak istemeden indirimi uyguladılar. Buna şükür deyip tatsız hadiseyi unuttular. 7 ay sonra gene kapı çalındı postacı. Ellerine tutuşturulan zarfı açtılar. Anne okudu, gazi dinledi. Mahkeme celbiydi. Kamu malına zarar vermekten dava açılmış, hapsi isteniyordu. Ahali sıcacık evinde esniye esniye poposunu kaşısın diye, Hakkari dağlarında gözünü, beynini, hayatının geriye kalan kısmını bırakan gazi, devlete zarar vermişti yani. Hatırladınız değil mi? Hatırladığınızdan eminim. Çünkü 100.000'in üzerinde mail göndermiştiniz, maddi manevi destek için gazinin adresini, telefonunu istiyordunuz. Benzer mailleri Ayedaş'a da göndermiştiniz. Kiminiz sayacın parasını şu şu numaralı kredi kartımdan çekin demişti. Kiminiz hesap numarası verin, kaç paraysa yatırayım demişti. Ayedaş şikayetini geri çekti. Vatanı milleti için canını ortaya koyan her gazi gibi, onuruna düşkün bir kahraman olan Ömür, kendisini acındırıyormuş durumuna düşmek istemiyordu. O nedenle adresini, telefonunu kimseye vermedim. Buna rağmen buldunuz. Para yağdı. Kiminiz mahalleye yetecek kadar gıda kolisi gönderdi. Kiminiz gel benim evimde kal teklifinde bulundu. Sadece 1450 lira maaş alan gazi yalvarıyordu. Abi gözünü seveyim yaz göndermesinler. Yazmadım. Hayırsever iş adamı Zeynel Abidin Erdem, avukatları aracılığıyla iz sürdü. Gazi'nin en büyük hayalinin Akçay'da yaşamak olduğunu öğrendi. Arattı tarattı, bahçe katı beğendi. Hem Gazi'ye uygun düz ayak, hem yeşillikler içinde. Aldı. Tapusunu Gazi'nin adına yaptırdı. Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, halı dayadı döşedi. Sana minnettarız, güle güle otur evladım dedi. Tahminim bunu da hatırladınız. Şunu da unutmayın bari. Ayedaş'ın şikayetini geri çekmesine rağmen kamu davası devam etti. Sayacı kırarak devlet malına zarar veren gazi 10 ay hapse çarptırıldı. Cezası ertelendi. 5 sene içinde tekrar kamu malına zarar verirse içeri tıkılacak. Annesi de unutulmadı. Annesi de güvenlik görevlisine hakaretten 1 sene 2 ay yedi. 5 sene içinde gene hakaret ederse doğru oğlunun yanına. Ömür 1978'de İstanbul'da doğdu. 1998'de Hakkari'de mayınlı pusuya yakalandı. 2010 ile 2012 arasında bu utanç verici davayla uğraşmak zorunda kaldı. Zeynel Abidin Erdem 1944'te Mardin Savur'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde işletme doktorası yaptı. Erdem Holding Yönetim Kurulu Başkanıydı. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Onursal Başkanıydı. Hayırsever kişiliğiyle TBMM Üstün Hizmet Ödülü aldı. Her şehit ailesine maddi yardım yapıyor. Her sene 1000 öğrenciye eğitim bursu veriyor. Her sene 10.000 aileye gıda yiyecek yardımı yapıyordu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 219.